Sayfa 147. Almanya'da bitki morfolojisinin öncülerinden Carl von Gobel ve Fenner'ı sayabiliriz. Daha sonraları Kuzey Amerika'da Francis Lloyd, özellikle torba otlarının kapanları ve bu kapanların işleyişi konusunda birçok ayrıntılı gözlem yaparak 1942'de artık klasikleşmiş olan The Carnivorous Plants, Etçil Bitkiler adlı çalışmasını yayınladı. Günümüzde bu kitap alanında hala bir standart olarak kabul ediliyor. Elektron mikroskobunun geliştirilmesine dek bu ilk gözlemcilerin ortaya koydukları ayrıntılı çalışmalara çok az şey eklenebildi. Aktarımlı elektron mikroskobu, etçil bitkilerde hücre içi yapının salgılama ve soğurma süreçlerine ilişkin birçok özelliğini ortaya çıkardı. Son 10 yılda da taramalı elektron mikroskobu kapanları ve bunların salgı bezlerine ilişkin yeni bakış açıları gelişmesine neden oldu. Değişik türden etçil bitkilerin kapanlarında çeşitli yüzey salgı bezleri vardır. Bazıları avın yakalanması ve sindirilmesiyle, bazıları da başka işlevlerle ilişkilidir. Bazı bezler nektara av çekmek için tuzak olarak kullanılır. Tıpkı çiçeklerde tozlaşma yapabilecek böcekleri çeken nektarı salgılayan bezler gibi. Bu tür bezler Nepenthes'te ibriğin ağız kısmının etrafındadır. Sarasenya'da ise ibriğin dış yüzeyinde karıncaların izleyeceği bir çizgi üretir. Tereyağı otlarında sinek kağıdına benzer bir yaprak yüzeyi oluşturacak ağdalı damlacıklar salgılayan bezler yalnızca bu iş için özelleşmiştir. Ancak güneş güllerinde sapları olan bezler yalnızca yapışkan maddeyi değil, yakalanan avı sindirecek enzimleri de salgılar. Güneş güllerinde ayrıca yalnızca mikroskopla görülebilen küçücük, sapı olmayan bezler vardır. Yaprakların üst yüzeyleri ve daha büyük bezlerin sapları üzerinde dağılmışlardır. Bu sapsız bezlerin işlevleri bilinmiyor, ancak daha büyük olan salgı bezlerinin devinimleriyle ilintili olmaları mümkün. İlk gözlemcilerin dokunaşlar olarak gördükleri büyük salgı bezleri uyarıldıklarında av yönünde hareket eder. Bu devinim uyarıya en yakın sapın kenarındaki hücre gruplarında gözlenen turgor kaybının bir sonucudur. Sapsız bezlerse turgor kaybına neden olan sıvının geri çekilmesinden sorumlu olabilir. Tereyağı otunda da benzer türden salgı bezlerinin yaprak yakalanmış böceği kıstırmak üzere kıvrılarak Darwin'in deyimiyle geçici bir mide oluşturduğunda aynı işlevi gördükleri söylenebilir. Torba otlarında ise bazı bezlerin bu tür bir görevleri olduğunu ilişkin kanıtlar kısa bir süre önce Avustralya Flinders Üniversitesi'nden Findlay ve Sydenham tarafından ortaya kondu. Bu bezler torbaların dışında bulunuyordu ve Sydenham ile Findlay bu bezlerin kapan oyuluklarındaki iyonları dışarıdaki sıvıya etkin taşıma ile iletmekle görevli olduğunu gösterdi. İyonların hareketiyle ozmatik basınç farkı oluşur ve su torbanın içinden dışarı doğru akar. Torba otlarında bu dışarı akış kapanın tekrar kurulması için gereklidir. Torba otlarının akrabası olan Gernsia cinsinde av dışında Untecularia'nın torbasının dışındakilere benzer salgı bezleri olan bir sindirim yolu boyunca hareket eder. Burada bezler büyük olasılıkla sindirim yolu boyunca bir sıvı akışı oluşturma görevini yürütür. Etçi bitkilerin sindirim bezleri çeşitli cinslerde kapan mekanizmasının yapısına göre değişik şartlar altında işlev görür. Nepenthes'te kapanın olgunlaşması sırasında ve henüz hiçbir av yakalanmadan önce ibriğin alt kısmındaki salgı bezleri kendi salgıları içine batmış haldedir. Daha büyük türlerde biriktirilen sıvının 1 litreye ulaştığı olur. Diğer 4 ibrik bitkisi cinsinde ise daha az miktarda sıvı toplanır. Bazı durumlarda bezlerin hepsi sıvıyla kaplanmayabilir. Fakat burada da salgılamanın uyarılması için avın varlığı gerekli değildir. Bunların tersine sinek kapanın yaprağındaki sindirim bezleri av yakalanana kadar kuru kalır. Kapana bir kalem ya da cam çubuk konduğunda sindirim bezleri kuru kalır ve yaprak kısa zamanda yeniden açılır. Ancak kapana bir böcek yakalandığında bezler etkinleşir ve yaprağın kapalı bölümleri arasında bir salgı havuzcuğu oluşur. Salgılamanın başlamasının mekanik uyarı yerine kimyasal uyarılara bağlı olduğu çok açık. Torba otlarının torbalarındaki bezlerle sürekli sıvı içinde kalmalarına karşın av tarafından uyarılmadıkça enzim salgılamaz. Güneş gülleri ise daha değişiktir. Burada yaprak olgunlaştıkça her salgı bezi tepesinde yapışkan salgı damlacıkları toplar. Av yakalandığında salgı miktarı artar. Torba otları ve Drosophyllum türünden bir bitki, bazı açılardan sinek kapanları ve güneş güllerinin özelliklerini birleştirmiştir. Bu cinslerde yaprak yüzeyinde iki çeşit salgı bezi vardır. Temelde avın yakalanmasında gerekli olan ve olgun yaprakta salgı damlacıklarını taşıyan saplı salgı bezleri ve uyarılana kadar kuru kalan, uyarıldığında da daha az yapışkan olan sindirim enzimleri salgılayan sapsız bezler. Darwin, güneş gülleri ve tereyağıtları ile yaptığı deneylerde salgılamanın birçok azotlu bileşik tarafından uyarılabildiğini fakat şeker ya da sodyum karbonatla uyarılmadığını buldu. Böceklerde birçok azotlu boşaltım ürünü vardır. Kısa bir süre önce sinek kapan üzerine çalışmalar yapan Oxford Üniversitesi'nden Richard Robbins, ana uyarının tüm böceklerin boşaltım ürünlerinde bol bol bulunan ürik asit olabileceğini öne sürmüştür. Etçi cinslerinde sindirimle ilgili salgı bezlerinin morfolojisi oldukça değişkendir. İbrik bitkisi cinsi Nepenthes'te bu bezlerin çapı 60 mikrometre kadardır. Kısmen ibriğin iç epiderminin altında kalır ve burada üstlerini örten bir doku tarafından korunur. Güneş güllerinde sindirim bezlerinin baş kısımları çok hücreli saplar üzerinde taşınır. Tereyağıtlarının salgı bezleri ise hem böcek yakalamada özelleşmiş saplı bezler hem de sindirimle ilgili sapsız bezler daha küçüktür ve diğer cinslerin bezlerine kıyasla çok daha az hücre içerir. Böylesi yapısal çeşitlemeleri göz ardı etmeksizin tüm sindirim bezlerinde ortak bir mimari tema gözlenebilir. Bu birçok başka bitkinin yüzey bezlerinde de görülebilen bir temadır. Hepsinde de salgı bezleri bir ya da birkaç hücre kalınlığında bir dış başlık ya da tabaka oluşturur ve özelleşmiş tek bir hücreyi veya özelleşmiş hücrelerin yan yana gelmesinden oluşmuş bir başka tabakayı örter. Alttaki ikinci tabaka ya damar dokusunun iletim damarları ile doğrudan temas halindedir ya da damar dokusu ile arasında iki ya da üç büyük rezervuar hücre vardır. Salgı bezinin dışındaki salgılayıcı hücreler enzim sentezinde özelleşmiş epiderm hücreleridir ve benzer işlevleri olan hayvan hücrelerinde bulunanları hatırlatan birçok özellik taşır. Endoplazmik retikulum olarak bilinen sitoplazmik zarlar, ağı çok iyi gelişmiştir ve bazen de bu elemanlar hayvanların pankreas hücrelerinde olduğu gibi katmanlaşmışlardır. Bazen endoplazmik retikulumun renksiz plastitlerle bağlantılı olduğu görülür. Plastitler hayvanlarda bulunmayan bir organcık türüdür. En iyi örnek ise fotosentez düzeneklerinin yeşil kloroplastlarıdır. Salgılayıcı hücrelerde bulunmaları plastitlerin bir biçimde protein sentezi ile ilgili olduklarını düşündürüyor. Ancak şu ana kadar bu nokta kanıtlanmış değil. Etçi bitkilerin salgılayıcı bezleri hayvanlarınkiyle başka yönlerden de karşılaştırılabilir. Endoplazmik retikulumun şişkin bölgelerini oluşturan hücrelerin kofulları enzim depolama bölgeleridir. Bu özellikleriyle de hayvan hücrelerinin lizozomları ile kıyaslanabilir. Bunun da ötesinde bazı durumlarda salgı bezinin baş kısmındaki salgılayıcı hücrelerin çekirdekleri çoğu vücut hücresinden daha fazla DNA içerir. Bu, meyve sineğinin tükürük bezleri gibi bazı hayvan salgı bezlerinin bir özelliği. Ve son olarak güneş güllerinin ve tereyağıtlarının yapraklarındaki yapışkan sıvı salgısı ile ilgili bezlerdeki Golgi aygıtının gelişiminde de bir koşutluk gözlenir. Birçok hayvansal salgı bezi türünde sentezlenen çeşitli ürünlerin paketlenmesi ve hücre dışına taşınması ile ilgili bu sitoplazma sistemi benzer bir gelişim sergiler. Hayvanlardaki salgı bezi hücrelerinin de bir dış sarı vardır fakat bitkilerde gözlenen türden bir hücre duvarı yoktur. Öte yandan etçi bitkilerin salgı bezi hücrelerindeki uyum biçimlerinin çoğu hücre duvarının yapısı ve işlevi ile ilişkili olmaları açısından ilginçtir. Salgı hücrelerinin dış duvarları suya dirençli, kütünleşmiş bir tabaka ile kaplanmıştır. Ancak bu tabakada belirgin delikler ya da daha az belirgin süreksizlikler vardır. Salgılanan maddeler buralardan geçerek hücrenin dış yüzeyine erişir. Duvarların salgılama ürünlerinin depolanması ve aktarım için değişikliğe uğradığı sık sık görülür. Bazıları yoğun girintiler veya labirent biçiminde dallanmalar oluşturmak üzere düzensizce kalınlaşmışlardır. Hücre zarı da bu girinti çıkıntıları izler ve hücre duvarı ile sitoplazma arasındaki ara yüzeyin alanı büyük ölçüde artmış olur. Örneğin tereyağıtlarında ara yüzey alanı bu yolla bir mertebe kadar artırılabilmiştir. Tereyağıtlarının ve güneş güllerinin yapışkan sıvı salgılayan bezlerinde öncül ürünler Golgi aygıtının kesiciklerinde birikir ve hücre zarı ile birleşerek dışarı boşalır. Bundan sonra hücre duvarından geçerek hücre duvarının dış yüzeyinde birikir. Salgı bezlerinin etkin yaşamları boyunca kendi hacimlerinin çok ötesinde yapışkan sıvı salgıladıklarını düşünürsek bu işlevin neden yoğun olduğu hakkında bir yargıya varabiliriz. Sindirim bezleri ise enzimleri başka yöntemlerle salgılar. Enzimler bazı durumlarda doğrudan plazma elemadan sitoplazmanın dış zarından sızar. Bazen de güneş güllerinde olduğu gibi avın yakalanmasını izleyen hızlı salgılama döneminde enzim plazma elemayı yer yer parçalayarak dışarı çıkar. Salgılayıcı hücrelerin altındaki tabakanın hücreleri kökte, kök kabuğunu iç iletim dokularından ayıran endoderm tabakasının hücrelerinde gözlenen bazı özellikleri gösterir. Bu hücrelerde yan duvarlar kütünleşmiştir ve plazmelemma hücre duvarı ile birleşmiştir. Su yan duvarlardan geçemez ve bu yüzden de sitoplazma içinde hareket etmek zorunda kalır. Etçi bitkilerin farklı cinslerinin salgı bezleri oldukça değişik koşullar altında işlev gördükleri için salgılama ve geri soğurma işlemlerinin de aynı çeşitlilikte olması beklenir. Tereyağıtları ve güneş gülleri gibi sinek kağıdı kapağında bitkilerde yaptığım gözlemlerim, bu bitkilerin ibrik bitkilerinde var olduğunu düşündüğümüzden oldukça farklı salgılama ve geri soğurma mekanizmaları olduğunu işaret ediyor. Tereyağıtlarında bazı enzimler, özellikle de amilazlar, yapışkan sıvılarıyla böceği yakalayan saplı bezler tarafından salgılanır. Ancak sindirim sıvısı çıkışını asıl yöneten yüzeydeki sapsız bezlerdir. Uyarılma öncesinde sapı olmayan bezlerde salgılama hücrelerinin süngersi duvarlarında ve kofullarında bir enzimler rezervi vardır. Proteazlar, nükleazlar, fosfatazlar, esterazlar ve diğer sindirim enzimleri. Uyarı sıvı atımını başlatır ve depolanmış enzimler yaprak yüzeyine çıkar. Enzimlerin etkinliği yaprak yüzeyindeki salgı havuzcuğunda rahatlıkla izlenebilir. Havuzcuk avı için alacak biçimde genişler ve derinleşir. Sindirim tamamlandıktan sonra da sıvı geri soğurulur. Havuzun boyutları genellikle avın boyutlarıyla orantılıdır. Küçük bir böcek yakalandığında yalnızca ortalama düzeyde bir sindirim sıvısı akışı gözlenir. Tereyağıtlarında böylesi bir avı takiben havuz yaklaşık bir saat içinde maksimum boyutlarına ulaşacaktır. Öte yandan büyük bir böcek öylesine aşırı salgılamaya neden olur ki sıvı fazlasını yaprak kenarlarından damlamaya başladığı olur. Bu gibi durumlarda salgılama saatler boyu sürebilir ve salgı hacmi yaprakta rezerv tutulan sıvının toplam hacmini aşabilir. Bu, damar sistemi yoluyla bitkinin başka bir yerinden sıvı taşındığını gösterir. Aşırı uyarılmış yaprakta sindirim çevrimi tamamlanamaz. Geri soğurma gerçekleşmez ve yaprak çürümeye başlar. Deyim yerindeyse yaprak bitkinin hazımsızlığının kurbanı olur. Sindirim çevrimi normalse geri soğurma süresi baştaki salgılama süresinden biraz daha uzun olacaktır. Nox'ta yaptığımız izleme çalışmalarında ALK proteininin sindirilmesiyle oluşan işaretli son ürünlerin salgı havuzundan tereyağıtının yapraklarını sindirim sıvısını üreten bezler yoluyla geçtiğini saptadık. Sindirim enzimlerinin depolandığı salgı bezlerinin süngersi duvarları sıvının içeri akışını sağlayan kanallar haline geliyordu. Bundan sonra sindirim ürünleri endoderm hücreleri yoluyla yaprağın damar sistemine geçiyordu. Otoradyografi ile bu maddelerin odunsu borularda olduğunu saptamıştık. Yaptığımız diğer deneylerde tereyağıtı yapraklarında geri soğurulma başladığında salgı havuzuna koloidal lantan nitrat ekledik. Bu madde elektron mikroskobunda opak görünür. Radyoaktif izleyicilerle yaptığımız deneylerde olduğu gibi maddenin hücre duvarlarındaki düzensizliklerden geçerek salgı bezi hücrelerine, oradan da endoderm hücrelerine girdiğini gördük. Tereyağıtlarında salgı bez hücrelerinin protoplastları sindirim süreci sırasında çarpıcı değişimler sergiler. Sindirim çevriminin salgılama bölümünde kofullar büzülür ve sonunda güçlükle saptanabilir hale gelir. Bu sırada normalde hücre duvarının dolambaçlı iç yüzeyi ile sürekli temas halinde olan plazmalemmanın bu teması kesilir. Çevrimin geri soğurma aşamasına gelindiğinde sitoplazma yoğunlaşır, hücre çekirdeği kümelenir ve hücre duvarlarının labirentleri muhtemelen duvar yapısının kısmen çözülmesi sonucu bulanıklaşır. Sinek kapanın salgı bezlerindeki sindirim çevriminin ayrıntılı bir çalışmasını yapan Toledo, Ohio, Owens, Illinois Birleşik Teknoloji Teknik Merkezi'nden Schwab, Simmons ve James Scala çevrim sırasında hücre duvarlarının ayrıntılı yapısında değişiklikler olduğunu saptadı. Sindirim çevriminin salgılama aşamasında hücre duvarlarındaki girintiler kaybolur ve plazmalemma daha düzgün bir profil sergiliyordu. Her salgı bezinin yalnızca tek bir kez işlev gördüğü tereyağıtında bu değişimler tersinmez oluyordu. Halbuki sinek kapandı, yaprak yeni bir av yakalamak üzere yeniden açılmadan önce salgı hücrelerinin duvarları yeniden yapılır ve hücreler başlangıçtaki durumlarına geri döner. Sonuç olarak tereyağıtları ve muhtemelen aynı sindirim salgı bezi sistemine sahip diğer etçi bitki cinsleri belirli bir sindirim çevrimi evrimleştirmiştir. Sırasıyla sıvının önce her salgı bezinden dışarı ve sonra da içeri kitlesel hareketleriyle ilişkili olan salgılama ve geri soğurma evreleri salgı hücrelerine geniş değişikliklere yol açar. İbrik bitkilerinde ise böyle bir çevrim yok gibi görünüyor. Bu grupta salgılama sürecinin ilk basamaklarını ibrik bitkisinin aşağı yukarı sabit miktarda sıvı ürettiği uzun bir ara izler. Kapana kısılan böcekler sıvı içinde birikir ve sindirim ürünleri sürekli olarak ibrikten ana bitki gövdesine çekilir. Batı Almanya'daki Darmstadt Teknoloji Okulu'ndan Ulrich Lütke, yaptığı zekice deneylerle ibrik sıvısı enzimlerinin salgılanmasından sorumlu salgı bezlerinin sindirim ürünlerinin geri alımında da rol oynadığını gösterdi. Bu süreç temelde tereyağıtlarındakinin aynısıdır. Yalnızca geri soğurma toptan bir sıvı alımı ile değil de belirli moleküllerin ve iyonların seçmeli olarak içeri geçişiyle gerçekleştirilir. Lütke, sindirim ürünlerinin giriş hızının içeri alınan maddeye göre değiştiğini buldu. Örneğin amino asitlerden alenin salgı bezine fosfat iyonlarından daha hızlı giriyordu. Fosfat iyonları ise sülfat iyonlarından daha hızlı içeri taşınıyordu. Değişen bu hızları açıklayabilmek için madde taşınımında farklı özgürlükleri olan pompaların rol oynadığını varsaymak gerekiyor. Pompaları çalıştıran bitkinin metabolik sürecidir ve metabolizma engelleyicilerinin madde geçişini kısmen durdurması bu varsayımı destekler. Bu pompaların nerede oldukları bilinmiyor fakat Nepenthes, ibrik bitkisinin büyük sindirim salgı bezlerinde endoderm tabakasına eşdeğer bir yapı olması önemli bir noktadır. Bu bezlerde hücrelerin yan duvarlarının kalınlaşması yüzünden sıvılar protoplast içinde hareket etmek zorundadır. Metabolizma tarafından çalıştırılan ulaşım sistemleri endoderm hücrelerinin ya da salgı hücrelerinin zarlarında olabilir. Tereyağıtlarında ise sindirim çevriminin olaylarını seçmeli pompalama ile açıklamak pek mümkün değil. Burada sistem her iki yönde de kütle akışı içerir. Benim tezim avın yakalanmasından sonra ilk sindirim sıvısı akışının osmotik olarak yürüdüğüdür. Eğer av yakalandığında verilen uyarının hücre duvarındaki polisakkaritlerin hızla parçalanmasını başlattığını varsayarsak, bu salgı bezi hücrelerine ozmozla sıvı aktarımını hızlandıracak çözünür şekerlerin kaynağı olabilir. İlk aşamada bu akım endoterm hücrelerinin bozulmamış zarlarından geçecektir. Su önce bitişikteki rezervuar hücrelerden, sonra da bitişik damarlar yoluyla bitkinin geri kalan kısmından alınacaktır. Salgılama evresinin sonunda akımın tersine döndüğünü düşünebiliriz. Çünkü tersilmez bir biçimde değişen endoderm hücreleri denetimlerini kaybetmişlerdir. Bundan sonra yaprak yüzeyindeki geri soğurma bitkinin başka bir yerlerinde oluşan difüzyon farklarına tepki olarak sıvının salgı bezinden damar sistemine geri akışına bağlı olacaktır. Lütke'nin Nepenthes ibrik bitkisi için öne sürdüğü madde alım mekanizması, bitki köklerinin topraktan mineral almasından sorumlu mekanizmaya çok benziyor. Sanki bitki her ibrikte kendine zengin bir toprak çözeltisi yapmakta ve gereksinim duyduğu mineralleri buradan almaktadır. İbrik açıldıktan bir süre sonra ibrik sıvısına çoğunluğu bakteri olan ve yakalanan avın sindirilmesindeki yükün çoğunu çabucak üstlenen komensal bir floranın yerleştiğini göz önüne alırsak bu analoji daha da olası görünür. Bu evrede ibrik sıvısı kesinlikle alkalidir ve kokusu kötüdür. Artık bitki enzimlerinin pek az rolü olduğu düşünülebilir. Sindirim salgı bezleri soğurma organları olarak işlev görür. Yararlı ürünleri seçmeli biçimde alır ve derişikleştirir. Analojiyi daha da ileri götürerek toprakta köklenmiş ibrik bitkilerinin her büyüme mevsiminin başlangıcında bir önceki mevsimin ölü ibriklerinin ve bunların kısmen sindirilmiş içeriklerinin bozulmasıyla oluşan besin maddelerinin bölgesel ve geçici olarak zenginleştirdiği topraktan yararlandığını düşünebiliriz. Avlanmanın işe yarar ürünleri topraktan alıştırılmış biçimde yapraklar yerine kökler yoluyla alınacaktır. Etçi bitkilerin ulaşabildiği ek besin maddelerinin özel avantajlar sağladığı çok açık. Özellikle de belirli besin türlerinin az bulunduğu ortamlarda. Bir bitkinin hayvan avlar yakalayıp sindirmesinin ana yararının ek azot temini olduğu yaygın olarak varsayılır. Ancak şu andaki araştırmalar ek fosfor eldesinin de aynı oranda hatta bazı şartlarda daha bile önemli olabileceğini işaret ediyor. Sindirici salgı bezlerinin salgılarında nükleaz ve fosfataz enzimlerinin olması bu gereksinimle ilgili olabilir. Fosfor ya da sadece eser miktarlarda gerekli diğer elementlerden biri veya birkaçı gibi ana besin elementlerindeki azlığın bitki büyümesini sınırladığı yaşam ortamlarında hayvan avlardan elde edilen katkıların kazandıracağı avantajlar önemli olacaktır. Etçi beslenme alışkanlığının avantajları üzerine bu kadar söz yeter. Bu alışkanlığın bir bedeli var mı? Bitkilerin çoğu rekabetin olduğu bir ortamda yaşar. Etçi bitkinin sindirim enzimlerinin ve diğer salgı ürünlerinin sentezlenmesi için yaptığı enerji yatırımı, bitkinin karmaşık uyumları için yaptığı yatırımı bir tarafa koyarsak, maliyet etkin midir? Bu yaklaşımın öykümüzü ilginç kılan sonucu şu, yapacağımız enerji bilançosu hiç de konumuzla ilgili değil. Bir iki örnek dışında etçi bitkiler büyüme sırasında bol güneş ışığı, yeterli karbon kaynakları ve sınırsız su bulabilecekleri ve dolayısıyla bu etkenlerin bitkinin başlıca enerji kaynağı olan fotosentezi hiçbir biçimde kısıtlamayacağı yerlerde yaşıyorlar. Bu yüzden de bir azot ya da fosfor atomu ya da büyümeyi sınırlayan ana element her neyse yakalamanın enerji bedeli önemli değil. Eğer böylesine önemli besin maddelerinin yakalanabilmesi, bitkinin etçil olmayan rakiplerinin giremeyeceği yerlerde yaşayabilmesini olanaklı kılıyorsa, enerji maliyeti ne olursa olsun yerinde bir yatırım yapılmış demektir. 4. Asalaklığın tehlikeleri. Giriş. Ortak yaşam, iki tür arasındaki karşılıklı yarar ilişkisi bu kitapta tekrar tekrar ortaya çıkan bir tema oldu. Ökaryot hücreler bakterilerin içerisinde ortak yaşama geçen canlılar olarak işe başladılar. Kükürt kullanan bakteriler kendilerini barındıran volkanik ağız solucanlarıyla aynı kaynakları paylaştı. Koalaların sindirim sistemlerine yerleşmiş selüloz parçalayan mikroorganizmalara bağımlı olduklarını gördük. Ortak yaşam biçimlerinin çoğu zorunludur ve her iki ortak da diğer olmaksızın yaşayamaz. Başka ortak yaşam biçimleri ise istemlidir. Her iki ortak eşin de faydalı ancak mutlak gerekli değildir. Daha başka ilişkilerde ise eşitlik görece azdır. Komensal türler bir başka türle olan birlikteliklerinden yarar sağlar. Ancak karşılığında bir şey vermezler. Hatta asalaklar konakçılarına zarar bile verir. Asalakların çoğu bağımlıdır, ya bir kurban bulacak ya da ortadan kalkacaktır. Bir kurban bulmak da yeterli olmaz. Konakçı ölmeden önce bir yenisi bulunmalıdır. Ya da asalığın verdiği döl yeni bir konakçıya geçirilmelidir. Bazı asalaklar konakçı olarak tek bir tür seçer. Bazıları ise belirli bir sırada 3-4 konakçıya bulaşır. Örneğin Çin karaciğer kelebeği yumurtalarını insan karaciğerine bırakır. Yumurtalar safradan geçerek bağırsaklara girer ve dışkı ile dışarı atılır. Bundan sonra belirli bir tür tatlı su salyangozunun gelip yumurtaları yemesi gerekir. Karaciğer kelebekleri bu salyangozun içinde yumurtadan çıkar ve büyür. Salyangozu terk eden kelebekler bir balık bulmak ve bu balığın kaslarına girerek bir kist oluşturmak zorundadır. İnsanlar bu enfekte balığı yeterince pişirmeden yediklerinde karaciğer kelebeği döngüsünü tamamlamış olur. 9. bölümde karıncalar ve misafirler arasındaki iletişimde görece zararsız bir asalaklık türü göreceğiz. Bazı böcekler belirli karınca türlerinin kimyasal ve dokunma şifrelerini çözer ve karınca yuvasının korunmalı ortamına yerleşir. Burada beslenecek ve konakçıları tarafından bakılacaktır. Karıncaların kendi yavrularını bırakıp misafirleriyle ilgilendikleri sık sık görülür. Hatta misafirlerin zaman zaman karınca larvalarını yedikleri bile olur. Asker karıncaların misafirleri konakçılarının görünüşünü taklit ederek bu yırtıcı yağmacılardan kaçınmayı öğrenmiş olan böcekçilerden korunmuş olur. Asker karınca türlerinin çoğunun kör olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de karıncaları taklit etmenin amacı konakçıları kandırmak olması gerek. Karıncaların karıncaları asalaklık ettiği bile olur. 10. bölümde karıncalarda kölelikte iki çeşit asalaklık biçimi tanımlanacak. Gerçek kölelik ve yuva asalaklığı. Köyeci karıncaların işçileri başka bir türün yavrularını büyütür. Yavrular erişkin olduklarında bebeklerin ve yuvanın bakımıyla yiyecek bulma görevlerini üstlenir. Zorunlu kölecilerin işçilerinin de ellerinden başkaca bir şey yapmak gelmez ve emeğe el koymak üzere diğer karınca kolonilerine saldırır. Öte yandan yuva asalakları konakçı kolonide yaşar. Bazı türlerin kraliçe karıncaları konakçı türün yuvasını işgal eder. İşçilerle kraliçeyi öldürürler. Konakçı pupaları ve larvaları olgunlaştıklarında kraliçeye ve yavrularına bakmaya başlar. Başka türlerin kraliçeleri ise konakçının yuvasına sızar ve koloninin genel kokusuna bulana kadar saklanır. Sonra da bu kimyasal görünmezlik altında hiçbir engelle karşılaşmadan konakçı kraliçeyi arar, bulur ve öldürür. Bu strateji asalığın işçiler ve yavrulardan oluşan eksiksiz bir yardımcılar ordusu ile yeni bir yaşama başlamasına olanak tanır. Ancak her iki durumda da asalığın işgal ettiği koloni lanetlidir. Var olan konakçı yumurtaları olgunlaştıktan ve normal işçi ömürlerini tamamladıktan sonra asalaklar yuvadaki angarya işleri yürütmeyi beceremez ve yuva ölür. Fakat kader ağlarını örmezden önce asalak kraliçe binlerce yumurta bırakmıştır. Konakçı karıncalar görev aşkıyla yumurtaları büyütür, yeni kraliçeler çiftleşir ve asalık olarak yerleşebilecekleri yeni koloniler aramaya çıkar. Bir tek tür bu işe çözüm bulabilmiş. Teleoto Myrmex, sözcük anlamı son karınca, kraliçeleri konakçının yuvasına sızar, kraliçeyi bulur, fakat öldürmek yerine sırtına ya da batın bölgesine çıkıp orada yapışıp kalır. Asalak kraliçeler konakçı işçilerle beslenir ve kendi yumurtalarını konakçı kraliçenin yumurtalarının yanına bırakır. Yavrular birlikte büyütülür fakat asalan yumurtaları yetişkinliğe eriştiklerinde yuva içinde çiftleşen üretken karıncalar haline gelir. Yeni kraliçeler konakçının gövdesinde yer bulabilmek için dövüşür, başarısız olanlar başka koloniler aramak üzere yollara düşer.